Ayrım 10.
Kongo'nun Zaire Büyükelçisi kendi muhafızını yanımıza katarken küçük bir uyarıda bulundu. Paralarınızı sakın gümrükten geçerken yanınıza almayın. Ne de olsa 3 kez yağma görmüş bir kentmiş Kinshasa. Tabii tüm sorun paralarımızı kime ve nasıl bırakacağımızdı. Otelde emanet kasası yoktu. Sonuçta bir bölümümüz odamızda bavulları kilitlerken artık aramızda olmayan hocamız Profesör Doktor İbrahim Özdemir tüm varlığını imza karşılığı otel müdürüne bırakmayı tercih etti. Ama otele dönene kadar da kuşkudan içi içine sığmadı. Ya müdür ortadan kaybolursa, ya ben almadım derse diye, üstelik ertesi sabah kamerunu açacaktık. Limanda sayısız kontrollerden geçtikten, yarımşar düzine form doldurduktan sonra ufak bir deniz otobüsüne atladığımız gibi geçtik karşı sahile. Oradaki işlemler Kongo'ya oranla daha kolay bitti doğrusu. Ne de olsa Büyükelçinin yazdığı özel mektup ve koruması bizimleydi. Ama Kinshasa'da kalabileceğimiz süre kısıtlıydı. Saat 17'de son motora yetişmemiz gerekiyordu. Çünkü biz de hemen birkaç taksi tutup Büyükelçilik binasına gittik. Büyükelçimiz Sayın Hikmet Şen ve eşi Layla Hanım çok şaşırdılar. Bizi karşılarında görünce hatta ne oldu, niye buraya geldiniz, Türkiye'de bir olay mı var diye sordular. Çok sevindiler tabii. Somali'den buraya atanmışlar. Ama iki ülkenin durumu da politik ve ekonomik açıdan pek parlak değil. Yine de Büyükelçimizin Kinshasa'ya geleli aylar olmasına rağmen akreditifi altındaki komşu ülkeleri, hele tam karşıdaki Kongo'yu ziyaret etmemiş olması ülkemizin bu bölgede tanıtım açısından beni çok üzdü. Elçilik mensupları hemen şehir turuna çıkardılar bizi. Kentte zenginlere ait çok güzel binalar da vardı. Açıkçası Brazzaville'dan daha modern görünümde, zaten Zaire sanayi tamamen bu bölgede kurulmuş. Sanayi dedimse çok gelişmiş bir sanayi beklemeyin. Zaire'nin ekonomisi tarım, ormancılık ve balıkçılığa dayalı. Zaire'nin başkenti Kinshasa'da polis komiserliğine bir zenci müracaat ederek patronunu kendisine hakaret ettiği, aptal, budala dediği için şikayet edince komiser telefona sarılır, patronu merkeze davet eder ve sorguya çeker. Patron, evet der, aptal, budala dedim ama gerçek. Komiser biraz bozulur. Tabii, kanıtla bakalım öyleyse der. Patron adamı çağırır, haydi bir kilo der, git bizim şirkete, odama gir bakalım, orada mıyım? Bir kilo hemen fırlar, komiser ikna olmuştur artık. Ama verdiği yanıt da insanı güldürecek cinstendir. Haklıymışsınız, bu adam gerçekten budala. Şuradaki telefonla sormayı bile akıl edemedi. Kafkas Kartalı General Dudayev. Çeçenistan'ı görmeyi çok istedim. Ancak savaş hazırlıkları ve yaşanan gergin hava gezimi zorlaştırdı. Kabırkay, Balkar Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'ten Grozny'ye otobüs seferleri kaldırıldığı için uzun bir uğraş sonucu Türkçe anlaşabildiğim Dağıstanlı bir müteahhitle birlikte bir taksi tuttuk. Yolda tam 5 kez Rus askerleri tarafından arabamızla birlikte ciddi olarak arandık. Bu arada Osetya Cumhuriyeti'ndeki iç kargaşalar ortamı daha da gerginleştirdi. Taksi bizi Grozny kentinin dışında bıraktı. Kente gidebilmek için bindiğimiz minibüsün içindeki bayanın General Dudayev'in sekreteri olduğunu öğrendim. Televizyon ve gazetelerde defalarca karşımıza çıkan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne durunca ilk dikkatimi çeken kapının önündeki tek ve tuhaf görünümlü bir tanktı. Sekreter beni bürosuna davet ettiğinde dünyalar benim oldu. General ile tanışmamız çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Kısa bir süre sonra sohbet sonrası bana çok kıymetli olduğunu öğrendiğim işlemeli bir kama hediye etti. Halen evimde sakladığım bu nadide parçayı daha sonra müzeye hediye etmeyi düşünüyorum. Generalin ölümünü gazeteden okuyunca çok sarsıldım. Saraydan generalin bir koruması ile çıktıktan sonra çevreyi daha dikkatli incelemeye başladım. Başkent Grozny'de generale yakın zümrenin sahip olduğu en son model otomobillerin çevresinde çok sayıda da fakir ve dilenci dikkati çekiyor. Çukurlarla dolu toz içindeki yollar, tam teşkilatlı savaş kıyafetleriyle siyahlar içinde gururla gezen sadık askerler ve militanlar. Bu savaşçılar gezimin bitiminden birkaç ay sonra Rus istilası sırasında büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'ye hareket edecek otobüsü beklerken dualar mırıldanarak yaklaşan çok sayıda dilenci ve otobüste birlikte seyahat ettiğim İmam Hatip öğrencileri bir an için kendimi Cezayir ya da İran'da olduğumu sanmama neden oldu. Tanımadığımız komşumuz Yeşil Ermenistan. Komşularımız arasında görmediğim tek ülke olan Ermenistan'a gideceğimi söyleyince tüm dostlarım şaşırdılar. Diplomatik ilişkilerimiz olmadığı için nasıl vize alınacağı tam bir soru işaretiydi. Dışişleri Bakanlığı vize bölümü bana bir faks numarası verdi. Ama ulaşmak ne mümkün. 2 gün 2 gece uğraştıktan sonra faks gitti. Ama yanıt yok. Haydi şansıma deyip bir akşam kendimi Gürcistan Hava Yolları ile Tiflis'te bulmuş oldum. Ertesi sabah ilk işim Tiflis'teki Ermenistan Büyükelçiliğini aramak oldu. Türk Büyükelçiliğine telefon numaralarını sorduğumda çok şaşırdılar. Ve bunun Mehmet Ali Birant'inkinden sonra ikinci istek olduğunu özellikle vurgulayarak belirttiler. Tiflis'teki telefonların muammasını ise bir hafta boyunca bir türlü çözemedim. Türk Büyükelçiliğinden aldığım adreste yanlış çıkınca bilmediğim bir kentte kimsenin tanımadığı bir elçiliği aramak hiç de kolay olmadı. Tek katlı ve kapısında hiçbir tabela olmayan büyükelçiliğin girişinde beni güler yüzle bir kız karşıladı. Adresini büyük zorluklarla edindiğim Gürcistan'ın Ermenistan Büyükelçiliği güler yüzlü bir atmosfer içinde çayımı yudumlarken vizemi 5 dakikada verdi. Hem de ücretsiz olarak. Üstelik pasta da ikram ettiler. Tiflis'in birkaç otogarından biri olan Ortaçalı Otogarı'ndan başlayan Tiflis-Erivan arası otobüs yolculuğu külüstür bir otobüsle ortalama 8 saat sürüyor. Koridor, ayakta giden yolcular ve paketlerle tamamen dolu. Sınırda Türk pasaportunu gören militanvari giyinmiş sivil Ermeni polis büyük bir sevgiyle pasaportumu bana geri uzattı. Israr etmesem büyük çabalar sonucu aldığım vizeme hiç bakmayacaktı ya, şöyle bir göz attı. O da ayıp olmasın diye. Otobüste benden başka yabancı olarak Rus dili öğrenimi gören sapsarı saçlarıyla Norveçli bir genç vardı. Ama Ermeni yolcular bütün ilgilerini bana yönelterek bozuk Türkçeleriyle her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Yol boyunca dikkatimi en çok meyve ağaçlarının, tütün tarlalarının bolluğu çekti. Sanki İsviçre sınırlarının içinde geziniyordum. Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Lenina'ya yaklaşırken karşımıza siyah mermerlerle bezeli çok geniş bir alana kurulu devası bir mezarlık çıktı. Birden anımsadım 1989 depremini. Leninakan halkı bu acıyı yaşıyor hala. Kolay değil. Marmara depreminde olduğu gibi binlerce insan yok olmuştu. Kent hala bu acının altında eziliyordu. Karanlık bir şehir, yüzü gülmeyen, mutsuz insanlar. Ama onlarla biraz konuşunca hemen yakınlık gösteriyorlar. Önemli olan sevgi ve iyi niyetli yaklaşmak. Dünyanın çatısı, manastırlar ülkesi Tibet. Hedefimiz Tibet denince akla sarının bütün tonları gelir. Tibet denince akla Budizmin en şiddetlisi gelir. Tibet denince akla o dev uçurtmalar gelir. Tibet denince akla karlı Himalaya dorukları ve o ünlü Tibet platosu gelir. Kahvaltıdan sonra yola koyulduk yeniden. Artık Nepal-Tibet sınırındaydık. Buranın bir sınır olduğuna inanmak pek zordu. Ama hiç değilse bir köprünün oluşu bizi kuşkularımızdan kurtardı. Dostluk köprüsünü yürüyerek geçip Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk adımımızı atıverdik. Bizi orada yeni bir otobüs ve Tibetli rehberimiz bekliyordu. Yeniden yorucu ve tehlikeli bir yolculuğun başlangıcındaydık. İçimden işte Tibet deyiverdim. Dünyanın çatısı. Sınır işlemlerinin kolayca hallolması keyiflendirdi bizi. Ama yine de kuşku duymuyor değiliz. Nitekim ilk Çin kasabası Zungmu'ya gelince mesele anlaşıldı. Meğer asıl sınır işlemleri burada yapılıyormuş. Verdiğim hediyeye rağmen tam 2 saatte zor kurtarabildik yakamızı Zungmu'dan. Bir yanı uçurum olan daracık bir yol boyunca ilerleyerek Himalayalara tırmanmaya başladık. Himalayalarda kar, mavi yağar derler. Teneke damlar, rengarenk kutsal bayraklar, çıplak dallar, bacalardan tüten tezek kokan dumanlar. Her an bir heyelan olabilir. Her an yol birkaç günlüğüne kapanabilirmiş. Allah'tan başımıza böyle bir şey gelmedi. Ama Ponagu ve Brahmatumpa vadilerindeki bu otobüs yolculuğunu ömrüm boyunca unutabileceğimi sanmıyorum. Nepal'den ayrıldıktan bir süre sonra ağaçlar da bitti. Bitki örtüsü de. Yolda gördüğümüz bir buzulun resmini çekmeyi ihmal etmedik ama. Bu ara deniz seviyesinden gittikçe yükselmemiz nedeniyle oksijen azalmasının verdiği rahatsızlıklar başladı. Baş ağrısı, uykusuzluk, bulantı ve halsizlik. Buna tıp dilinde yükselti sendromu deniyormuş. Tabii ne gibi önlemler alacağımızı öğrendik hemen. Bol bol su içtik. Hiç koşmadık. Ani ve yorucu hareketler yapmadık. Kesinlikle uyku ilacı almadık. Aspirinle kanı sulandırdık. Yine de en çok etkilenen ben oldum. Zor saatler, hatta günler geçirdim. İmdadımıza oksijen yastıkları yetişti. Ben kendi adıma 6 tane yastığın oksijenini tükettim. Kimi turistlerin, özellikle de gençlerin, bu yüzden beyin kanaması sonucu otel odalarında ölü bulunduğunu öğrenmemiz hepimizi daha çok ürküttü. Dönüşte, başta ben olmak üzere, otobüste halsizlikten dolayı kimsenin ağzına bıçak açmıyordu. Belize'de bir balıkçı. İngiliz Honduras'ı olarak bilinen Belize, Orta Amerika'nın maskotu denilebilecek kadar küçük ve sevimli bir ülke. Başkent Belize City'den San Pedro Adası'na uçuyoruz. Mercan Adaları'nın üstünde uçarken pembe renk adeta büyülüyor bizi. San Pedro'ya gelenler denizi ve balığı seven insanlar. Ada mercan kıyılıklarıyla ünlü. Bu konumuyla dünyanın her yerinden dalgıçların ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Biz de denizden nasiplenelim diyerek bir sandalda balığa çıkıyoruz. Balık gerçekten bol. Ancak balıkçı bizi ihtiyacımızdan daha fazla balık tutamamamız için uyarıyor. Halkın doğaya böylesine sahip çıkması ve savurganlığı önlemesi bizi hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Bu duyarlılığı kendi ülkemizde de görmeyi umuyoruz. San Pedro Adası'nda sahilde yer alan otelimizin odasında biraz çalışmaya niyetleniyorum. Tam kalemi elime aldığım sırada birdenbire canlanıveriyor kalem. Meğer kalemlerimin arasına bir kertenkele karışmış. Bu sevimli yaratık tüm öğleden sonra odamda dolaşıp bana arkadaşlık etti. Ormanın içinde saklı bir cennet, Atitlan Gölü. Guatemala kelimenin tam anlamıyla toprağın ayağınızın altında kaydığı bir ülke. Bu ülkedeki gezimizi Atitlan Gölü'ne doğru sürdürüyoruz. Burası Guatemala'nın sayfiye yeri. Başkentte pek uzak olmadığı için tercih ediliyor. Göle yaklaşırken eyalet başkenti Zolola'dan geçip dağlardan inerek Krater Gölü Atitlan'a yüz yüze geliyoruz. Ancak tüylerimizi ürperten bir manzarayla karşılaşıyoruz burada. İki gökdelen, zengin bir Amerikalı yatırımcı, yerli halkın tüm karşı çıkmalarına rağmen rüşvet vererek inşaat izni almış ve bu çirkin beton yığınını dikmiş. Ancak yerli halkın ahı tutmuş olsa gerek biri hemen eğilmiş. Yapılan sondajlarda temelde yeraltı sularının bulunduğu görülmüş. Sonuçta bu ikizler yıllardır boş olarak bekletilmekte. Bu gökdelenleri yıkmak da bir sorun tabii ki. Sahibi yıkılmasına izin vermiyormuş. Gölün büyüleyici manzarasının bu çirkin yapılarda bozulmasına benim de gönlüm razı olmuyor. Karanlığın ucundaki sessiz ışık, Kalküta. Kalküta yoksullukta zenginliğin görkemle yıkımın, aydınlıkla karanlığın, kısacası ölümle yaşamın yan yana durduğu bir kent. Dünyaca ünlü yönetmen Satyajit Ray'ın memleketi burası. Bu kent ayrıca Nobel ödülü 3 şahsiyet yetiştirmiş şair ve yazar Rabindranath Tagore, Sir C.V. Rahman ve Maria Teresa. Banknot çağına geç kalma pahasına da olsa Maria Teresa ile tanışma fırsatını kaçırmak istemiyoruz. Ancak Hindistan vizemiz olmadığı için otelden ayrılmamız yasak. Bir otelin kapısına gümrük memuru diktiler. Ama kaçmaya kararlıyız. Kalküta'ya dek gel ve gezmeden geri dön. Bizim gibi gezginlere bu uygulama bir çeşit işkence sayılır. Kapının önünde kümeleniyoruz. Memurun uzaklaştığı anda birer ikişer kaçıyoruz. Kendini insanlığa yardım adamış Nobel ödülü bir rahibe hemşire Maria Teresa, ana diye çağrılan Maria Teresa, Arnavut kökenli Hintli bir rahibe bildiğiniz gibi. Üsküp'te Katolik bir ailenin kızı olarak 1910 yılında dünyaya gelmiş. 1928'de İrlandalı rahibeler arasına katılmış. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra kendini yoksul Hintlilerin hizmetine adayarak ün kazanmış. Uluslararası etkinlik gösteren İyilik Misyonerleri örgütünü kurmuş. 1979 Nobel Barış Ödülünü kazanmış. Kalküta'daki manastır ve hastanesi her an yoksullara yardıma hazır. Buraya hizmet ve yardım için gelen biri İsviçreli, biri Alman iki kızla konuşuyoruz. Onlar da Maria Teresa ile henüz tanışma imkanı bulamamışlar. Bekliyoruz. toplantısı bitiyor. Güleç, kısa boylu ve hafifçe kambur çıkmış yaşlı bir kadın bizlere sevgiyle yaklaşıyor. Hepimizi kucaklıyor ve birer birer kolyeyle metal armasını hediye ediyor. Ben de ona hep yanımda taşıdığım nazar boncuğumuzdan takıyorum. Maria Teresa bize kilise tarafından resmen davet edildiği takdirde sağlık ve çevre mücadelesinde yardımcı olmak üzere İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Büyük bir sevinçle manastırdan çıkıp bizi bekleyen o korkunç trafiğin içine bir kez daha dalıyoruz. Bu arada arabamızın freni tutmuyor. Eğer durursa tekrar hareket de etmiyor. O yoğun trafikte hiç durmaması gerekiyor. Bazen sağa sola çarparak, bazen kaldırımlara çıkarak macera filmlerini aratmayacak bir yolculuk yapıyoruz doğrusu. Böylece kaçtığımız otele dönüyoruz. Otelde kalan diğer uçak yolcuları Kalküta gezimizi imrenerek dinliyorlar. Bu arada bizi otelde tutmakla görevli polis memuru bizleri yarı şaka yarı ciddi sorguya çekiyor. Kısa süren sorgu faslından sonra saat 21'de bizi toplayıp havaalanına götürüyorlar. Bu bölümü daha sonra aramızdan ayrılan ve adı Kalküta'da kentiyle özleşmişli olan Maria Teresa'nın dizeleriyle bitirmek istiyorum. Hayat bir ayrıcalıktır, yararlanın. Hayat bir güzelliktir, takdir edin. Hayat bir mutluluktur, tadın. Hayat bir rüyadır, fark edin. Hayat bir meydan okumadır, tanışın. Hayat bir görevdir, tamamlayın. Hayat bir oyundur, iyi oynayın. Hayat değerlidir, önemseyin. Hayat bir servettir, saklamayı bilin. Hayat sevgidir, tadını çıkartın. Hayat bir gizemdir, keşfedin. Hayat bir yemindir, yerine getirin. Hayat üzüntü de verir, üstesinden gelin. Hayat bir şarkıdır, neşeyle söyleyin. Hayat bir mücadeledir, yılmayın. Hayat bir trajedidir, göğüs gerin. Hayat çok değerlidir, yok etmeyin. Hayat yaşamaktır, uğrunda savaşın. Rastaların Babil'e Jamaika. Jamaika'nın kahvesi, romu, doğası var. Ama en önemlisi Bob Marley'i var. Hani esrar kullanmayan, benim mezarımı ziyaret etmesin diyen ünlü Bob Marley. Ayan Fleming'in ülkesine gelip de küçük bir polisiye macera yaşamamak olmazdı sanırım. James Bond gibi bir kahraman değil, sıradan yaşamın içinden insanlar olduğumuz için başımıza gelenler öyle yüreğinizi heyecandan çarpıtarak cinsten bir şeyler değil. Juliet Moss bize bu küçük maceraya armağan eden kişi oldu. Güler yüzüyle bizi oyuna getiren bu alımlı ve hoş hanımın peşine takılıp Kingston'un merkezindeki bürosuna gidiyoruz. Burası Kingston'un önemli bir turizm şirketi. Kendisine güven yaratarak bizi oyuna getiren bu hanım yüzünden ıssız yollarda kaybolup dağ başlarından kimselerin uğramadığı yerlere sürüklenmeye kadar başımıza gelmedik kalmadı. Bin bir kez özür dileyerek paralarımızı geri ödeyeceğine dair verdiği sözü de tutmayınca polise şikayet ettik. Ancak uçağımızın kalkışına birkaç dakika kala hostes vasıtasıyla paramız geldi. Ama büyük kısmı kim bilir hangi nedenle kesilmişti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de İstanbul'a seyahat acentemize telefon açarak Yavuz hırsız misali bizi şikayet etmiş. Her neyse, güzel, alımlı ama o denli de yalancı ve üçkağıtçı bayan Mosu bir yana bırakırsak tüm güzel insanlarıyla sergücest dolu bir uğraşımız olarak ardımıza bırakıyoruz Jamaika'yı. Çikolatadan hoşlananlar için Xomil ve Müzisyenler Pazarı. Öğleden sonra ikinci durağımız etrafı volkanik dağlarla çevrili ve caddeleri cetvelle çizilmiş sesine Büyük Meksiko stili neşeli insan yüzleri bulabileceğimiz yer. Bu bölgeyi çevreleyen gölün son kalıntısı olan Laguna'da bulunan Xomil oldu. Burası Meksikalıların çok sevdikleri ve boş zamanlarını değerlendirdikleri yerlerden biri. Sarı ve kırmızıyla boyanmış, çiçek aranjmanlı sayısız sandal var burada. Embarcadora denilen bu teknelerde motor bulunmuyor. Sandalcı elindeki uzun sopayı kanala batırarak itip hareket kazanıyor. Tekneye havanın güzel ve neşeli olduğu günlerde sandallardan neşeli şarkılar yükseliyor. Bir zamanlar küçük suda yapılan sandal sefaları, çoluk çocuk ufacık kayağa doluşup çılgıncasına eğlenilen günler düşünülürse nehrin iki yanı çiçekliklerle süslü, fotoğrafçı dükkanı da bir sandala taşınmış. Takı satan bir satıcı Ambarkedoro'nun ortasına tezgahını açıyor. Diğer yana yanaşan bir başka sandalda da pakolar satılıyor. Diğer bir teknedeki müzik topluluğu ise sandalınıza iyice yanaşarak ünlü İspanyol parçalarını sizin için söylüyor. Tabii ki bir öncelik hemen her yerde söylenen ve dillerden düşmeyen ünlü İspanyol şarkıları Besama Muka ve Cuantamara. Burası Afganistan. Hücrede 10 saat. Gezi anılarım arasında ne yazık ki Tacikistan'ın hafif rüzgarlı başkenti Duşanbe'den ayrıldıktan sonra Afganistan-Özbekistan sınırında uğradığım ve hücre hapsine kadar giden tatsız bir olay da var. Kabus gibi saatleri ayrıntılarıyla yazmak istiyorum. Özbekistan'ın güneyindeki sınır noktasındayım. Afganistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın birleştiği bu kasabanın adı Termez. Amacım bir an önce çok merak ettiğim Afganistan'a geçmek ve orada bir halk festivaline katılarak bu ilginç geleneği fotoğraflamak. Termez'e vardığımda saat 22'yi geçiyordu. Bu nedenle geceyi bir otelde geçirip sabah erkenden 15 kilometre uzaklıktaki Afgan sınırına gitmeye karar verdim. Sabah saat 6.15'te sınıra bir taksiyle vardım. Kimseler yok, her yer kapalı. 20 dakika sonra etrafta bir hareket başlıyor. Sınırdan yayı olarak geçmek yasak. İleride bir demiryolu köprüsü var. Arabalara binmemiz gerekiyor. Pasaport işlemi biten ilk araca binmek istedim. Ancak orada bulunan uzun boylu, sarışın bir subay buna izin vermedi. Pasaportuma bakarak Özbek vizesinin geçersiz olduğunu söyledi. Vizenin zamanı geçmiş. Oysaki veriliş tarihi 20 Temmuz ve süresi 72 saat. Subay nedense 20 Temmuz'dan sonra 2 gün sayarak vizenin geçersiz olduğunu söylemeye devam ediyor. Oysa bilindiği gibi vizenin geçerlilik süresi ülkeye girildiği andan itibaren işlemeye başlar. Karşı çıkıyorum tabii. Aklımdan acaba rüşvet mi istiyor diye geçirdim. Keşke istese de bu anlamsız durumdan kurtulsam. Ancak beni yanına bile yaklaştırmıyor, hatta kovuyor. Bu saygısızca davranıştı karşısında şikayet etmek için ismini almak istedim. Ama söylemedi. Gene üzerime yürüyünce ben hiç olmazsa elimde delil olsun diye subayın fotoğrafını çekiyorum. Ortalık birden karıştı. Ardından sınır karakolu komutanı güleç yüz ifadesiyle yanımıza geldi. Pasaportumu alıp inceleyince yüzündeki gülümseme anında kayboldu. Beni alıp karanlık bir odaya hapsettiler. Bir masa, bir sandalye ve bir oluktan akan ne olduğu belirsiz bir su. Bu su herhalde olası bir sessizliğin vereceği rahatı bozsun, içeride kalana işkence olsun diye oraya konmuş olsa gerek. Bir de kulübenin etrafında sinirli sinirli dolaşıp havlayan bir köpek. Ne manzara mı? 5 saat sonra beni yakındaki bir Afgan kasabasına tercüman bir gencin yanına götürdüler. İngilizce konuştuğumuz tercüman bana, "Sizi çok iyi anlıyorum, tamamen haklısınız. Ama inanın bunlar anlamak istemiyor." dedi. Böylece yeniden hücreye döndük.